Ayrım 3.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu. 27.1983 tarih 2828 sayılı Seha Çek Kanunu'nun 35.1997 tarihi ve 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile değiştirilen mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimle ilgili maddesi aşağıda verilmiştir. Madde 9 B bendi. Özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu özürlülerin tespiti, incelenmesi, bakım ve rehabilitasyonuna dair yönetmelik. 2828 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 19.8.1993 tarih ve 21.673 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik, bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle yaşamın gereklerine uyamama durumunda olanların tespitini, incelenmesini, kuruluş bakımı, evde hizmet, rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmalarını, hizmetin tür ve niteliğiyle işleyişine ilişkin esasları, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği 2828 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.2.1988 tarih ve 19.724 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait zihinsel özürlüler rehabilitasyon merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları, izin, açılış, çalışma, personel standardını, ücret tarifelerini, denetim ve faaliyetlerini durdurma işlem ve usullerini belirlemektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Spastik Çocuklar Özel Rehabilitasyon Merkezleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları hakkında yönetmelik. 2828 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 21.3.1986 tarih ve 19.054 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak olan Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezlerinin kuruluş ve işleyişine dair esasları, izin, açılış, çalışma, personel şartları, ücret tarifeleri, denetim, devir ve kapatılma işlem ve esaslarını belirlemektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İşitme ve Konuşma Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği 2828 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 6.2.1994 tarih ve 21.841 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak olan işitme ve konuşma özürlüler rehabilitasyon merkezlerinin işleyişini, izin, açılış, çalışma ve personel standardını, ücret tarifelerini, denetim, devir ve kapatma işlem esaslarını belirlemektedir. 2. Rehabilitasyon. Özürlü kişinin fizyolojik, anatomik ve çevresel limitasyonları içerisinde mümkün olabilen en üst fonksiyonel, psikososyal ve mesleki bağımsızlığa ulaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Özürlü kişilerin rehabilitasyonu bir ekip çalışmasını gerektirir. Bu ekipte hekim, fizyoterapist, psikolog, hemşire, beslenme ve diyet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, özel eğitimci, sosyal hizmet uzmanı, mesleki danışman, protez-ortez teknikeri yer almaktadır. Rehabilitasyon 3 aşamada gerçekleşmektedir. Tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon. Good Gold, 1988. A. Tıbbi rehabilitasyon. Tıbbi rehabilitasyon süreci içinde esas amaçlanan, özürlü kişinin fiziksel kapasitesini artırarak günlük yaşamda mümkün olabilen maksimum fonksiyonel bağımsızlığa ulaşmasını sağlamaktır. Özürlü kişi fizyoterapist tarafından fiziksel fonksiyonel düzey açısından değerlendirilir ve fizyoterapi rehabilitasyon programına alınır. Rehabilitasyon süreci içinde uygulanan fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları, özrün şiddetine, özürlü kişiden beklentilere ve rehabilitasyon ekibinin yaptığı değerlendirmenin sonucuna göre değişiklik gösterir. Tıbbi rehabilitasyonun etkili bir şekilde gerçekleştirmesinde ekip çalışması yanında rehabilitasyon merkezlerinin mekan, kadro ve ekipman açısından yeterli olması önem taşımaktadır. Breydam, 1996. Ülkemizde mevcut rehabilitasyon merkezleri toplam yatak kapasitesi açısından ihtiyacı karşılamakta yetersizdir. 1994 yılı verilerine göre fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısı 4, İstanbul, Bolu, Ankara, Kastamonu olup yatak kapasitesi 775'tir. Sağlık Bakanlığı'na diğer bağlı hastanelerdeki fizik tedavi bölümlerindeki servis yataklarıyla bu sayı 2389'a çıkmaktadır. Üniversiteler ve özel merkezler bu gereksinimin az bir bölümünü karşılasa da verilen hizmet kalitesi, kapasite, kadro ve ekipman yetersizliği nedeniyle düşüktür. Sağlık Bakanlığı Yayınları 1993. Özürlü kişiyi bizzat rehabilite eden ekip elemanlarının kadroları yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde 2000 dolaylarında fizyoterapist bulunmakta, bu sayının ancak %10'u Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışmaktadır. Mevcut sayı açısından diğer rehabilitasyon ekip elemanlarında da durum aynıdır. Özür sayısı ve bu kişilerin tıbbi rehabilitasyon ihtiyaçları göz önüne alındığında, özürlülerin bu hizmeti ya almadıkları ya da almak için çok uzun süre bekledikleri görülmektedir. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Bülteni 1992-93. B. Sosyal Rehabilitasyon. Sosyal rehabilitasyondaysa çevre, sosyal ve kültürel etkinlikle ilgili binalardaki mimari engellere yönelik çalışmalar yapılmalı, özürlünün sosyal ve rekreasyon el aktivitelere katılımı desteklenmelidir. Rekreasyon el aktiviteleri için özürlülerin rahatlıkla gidebilecekleri spor kulüpleri ve diğer sosyal kulüpler tasarlanmalıdır. Tıbbi ve mesleki rehabilitasyonda olduğu gibi sosyal rehabilitasyonda ekip çalışmasını gerektirmektedir. C. Mesleki rehabilitasyon. Mesleki rehabilitasyonun çeşitli tanımları yapılmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 1982 mesleki rehabilitasyonu şu şekilde tanımlamaktadır. Mesleki rehabilitasyon devamlı ve koordinasyon içindeki rehabilitasyon sürecinde özürlü kişiyi uygun bir iş sahibi yapmak ve bu konumunu korumasını sağlamak üzere planlanan mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve seçici yerleştirme örnekleri gibi çeşitli hizmetlerin sunulduğu bir bölümdür. Sosyal hizmet sözlüğü de mesleki rehabilitasyonu şöyle tanımlamaktadır. Mesleki rehabilitasyon, fiziksel ya da zihinsel engel olan kişilerin yararlı bir iş yapabilmeleri, kendi kendilerine daha yeterli olmaları ve parasal yardıma daha az ihtiyaç duymaları amacıyla eğitilmeleridir. Tıbbi rehabilitasyonu takiben uygulanan mesleki rehabilitasyonda amaç, özürlü kişinin mesleğine devam edebilmesini sağlamak, devam edemiyor ise yeni bir işe yönlendirilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için fizyoterapist özürlü kişiye fonksiyonel değerlendirme uygular, takiben iş kapasitesi açısından ve iş yerinin uygunluğu yönünden değerlendirmeler yapar. Uygun olan iş kolu belirlenince özürlüye mesleki rehabilitasyon hizmeti verilir. Bu hizmet çok önemlidir ve kurslar tarzında gerçekleşmektedir. Özürlünün istihdamından önce tıbbi yönden özürlü kişinin stabil olması, yapacağı işi tolere edebilecek endüransa sahip olması, çalışmaya psikolojik olarak hazır olması, ulaşım probleminin ve çevrede mimari engellerin olmaması, çalışmak için yapacağı harcamalar ile kazanacağı paranın önceden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca özürlünün iş yeri detaylı olarak analiz edilmeli ve çalışma sırasında fonksiyonelliği ve verimliliği artıracak adaptasyonlar üzerinde durulmalıdır. Özürlülerin mesleki rehabilitasyonlarından doğrudan sorumlu olan devlet kuruluşu, İş ve İşçi Bulma Kurumu'dur. Kurum mesleki eğitim kursları düzenlemektedir. 1991 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde yapılan proje ile daha sonra da İş ve İşçi Bulma Kurumu ile birlikte gerçekleştirilen protokol gereği mesleki rehabilitasyon çalışmaları, özürlülerin değerlendirilmeleri, iş analizleri ve tedavi aşamalarından oluşan 6 aylık kurslar halinde 12 dönemdir devam etmektedir. Tedavi kapsamında ise fizyoterapi rehabilitasyon programları uygulanmakta, kendine yardım araçları ve ergonomik düzenlemelerle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Başbakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, üniversiteler içindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulları bünyesinde çeşitli mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitim merkezlerinde bu hizmetler yürütülmektedir. Özürlülerin mesleki rehabilitasyonundan doğrudan sorumlu olan devlet kuruluşu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumu'dur. Kurum tarafından iş için başvuruda bulunan ve herhangi bir mesleği bulunmayan özürlülere yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar genellikle el becerilerine ve özürlülerin kendi işini kurmasına yöneliktir. Anayasamızın 61. maddesi, devlet sakatların korumalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Bu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar ve kurdurur demektedir. Fakat maalesef bu anayasal haklardan yeterince yararlanılamamakta, işleyiş ve uygulamalar ve yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde özürlülerle ilgili uygulamalar son zamanlarda biraz düzelmekte ve büyük şehirlerde artık özürlülerle ilgili yapılanmalara gidilmekle beraber ülke geneline yaygınlaşması ve yasalar etrafında şekillenmesi özürlüler yararına olmamaktadır. Özürlü kişi terimi, görme, işitme, konuşma veya fiziksel özürler, mental retardasyon ve bunların birlikte görülmesiyle oluşan multiple özürler olarak sınıflandırılabilir. Özürlülerle ilgili sağlıklı politikaların oluşturulması için öncelikle Türkiye'deki toplam özürlü sayısının bilinmesi gerekmektedir. Bir ekip çalışmasıyla gerçekleşmesi gereken rehabilitasyon sürecinin dağınık örgütlenmelerle başarılı olma şansı yoktur. Ülkemizde rehabilitasyon kavramının yeterince bilinmemesi ve gerçek anlamıyla kullanılmaması bu kavramın toplum geneline yayılmasını engellemektedir. Özürlü gruplarına baktığımızda her bireyin kendi yaşamıyla ilgili sorunlarla gündeme gelen yetersizlikleri olduğunu görmekteyiz. Bu bireyin tam anlamıyla rehabilite edilebilmesi birçok şartın bir araya gelmesine bağlıdır. Bu şartları sadece medikal yaklaşımlar olarak görmek yeterli olmaz. Rehabilitasyon ayrıca bireyin yeterli eğitim olanaklarından yararlanabilmesi, meslek sahibi olabilmesi yani sosyal ve ekonomik olarak bağımsızlaşmasıyla gerçekleşir. Bunun yanı sıra yaşamı boyunca özel bakıma gereksinim duyacak olan bireylere sağlanan bu bakımın etkinliği konusunda ciddi kuşkular duymak gereklidir. Fakat bu bakımı sağlayabilecek resmi ve özel kurumların yetersizlikleri ve gerektiği gibi çalışmaktan uzak oluşları, özel bakıma muhtaç olan bireylerin sağlıksız ortamlarda yaşamalarına neden olmaktadır. Özürlülerle ilgili sağlıklı politikaların oluşturulması için öncelikle Türkiye'deki toplam özürlü sayısının bilinmesi gerekmektedir. Henüz toplam özürlü sayısının bile bilinmediği bir ülkede sağlıklı bir politika oluşturmaktan bahsedilemez. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre %10-12'nin üstünde olması beklenen özürlü oranı 1985 nüfus sayımına göre %4.83 olarak bulunmuştur. Bu durum hem gerçeklerden oldukça uzaktır hem de ailelerin özürlü çocuklara sahip olmaktan dolayı utanmaları nedeniyle gerçek oranı yansıtmamaktadır. Bu nedenle bu oranlar araştırmacılara doğru sonuçlar vermemekte, gerekli medikal kontroller zamanında yapılamamakta ve özürlünün eğitim ve rehabilitasyon olanaklarından yeterli ölçüde yararlanabilmesi için gereken çaba gösterilememektedir. Özürlü kişilere yönelik ve aktif çalışan merkezlerin olması, ailelerin özürlü çocuklarını gün ışığına çıkarmalarını sağlayabilecek bir yöntemdir. Bu merkezlerin aktif olarak çalışmalarıyla ailelerin özendirilmeleri de mümkün olacaktır. Özürlü bir çocuğa sahip bulunan anne ve babanın sorunlarına doğru yanıt bulabileceği merkezlerin yetersiz olması hem aile ve çocuk hem de toplum için büyük bir kayıptır. Atıl bir vaziyette bir tarafı itilen bu insanların rehabilitasyon için gerekli kurum ve elemanlarının temin edilmeleri amacıyla harcanacak olan paranın çok kısa bir süre sonra topluma yeniden kazandırılması mümkün olacaktır. Ayrıca toplumda insana verilen değeri artıracak olması nedeniyle bu tür yatırımların toplumda yer alan sağlıklı insanları da olumlu yönde motive edeceği göz önüne alınmalıdır. Ülkemizde rehabilitasyon hizmeti veren kurumlar oldukça dağınık bir şekilde örgütlenmiştir. Bu kurumlara baktığımızda İş ve İşçi Bulma Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, çeşitli vakıf ve derneklere ait kurumların olduğunu görmekteyiz. Bu kurumlar arasındaki iletişimin çok zayıf ve yetersiz olması, kurumların etkilerinin de zayıf ve yetersiz olmasına yol açmaktadır. Oysa bu kurumların bir araya gelmesi veya çok iyi bir iletişim oluşturulması durumunda çok daha etkili sonuçlar almaları mümkün olacaktır. Günümüzde özürlü bir bireyin normal bir yaşam sürdürmesi oldukça zor ve bazı ülkelerde bağımsız bir yaşam sürdürmesi neredeyse imkansızdır. Gelişmiş ülkelerde insan yaşamına verilen önemin artmasıyla özürlülere yönelik çalışmaların çok daha hızlı bir şekilde yaşama geçirildiğini görmekteyiz. Bu çalışmalar arasında özürlünün birey olarak maksimum bağımsızlığa erişmesini sağlayacak bütün önlemlere yer verilmeye çalışılmıştır. Birçok kamu kuruluşu ve vakıflar bu çalışmalar içinde yer almıştır. Sağlık ve rehabilitasyonu ilişkin öneriler. 1. Toplumumuzda yüksek bir oranda bulunan özürlülerin toplum içinde ekonomik, kültürel, sosyal yönden bağımsız bir birey olabilmeleri anayasal haklarla korunmalı, yaptırım olan yasal düzenlemeler getirilmelidir. 2. Özür gruplarının tam sayısı ve ülke genelindeki dağılım belirlenmelidir. 3. Özürlü insana tedavi ve rehabilitasyon şansının devlet tarafından tanınması gerekir. Kamu destekli, ülkenin genelinde yaygın tam teşkilatlı rehabilitasyon merkezleri erişkin ve çocuk olarak ayrılmalıdır. Rehabilitasyon merkezleri, tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon birimlerini içermelidir. 4. Rehabilitasyon ekibinin hizmet verebileceği donanımda rehabilitasyon merkezleri ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır. 5. Rehabilitasyon hizmetleri, bu konuda çalışan uzman hekim, fizyoterapist, iş uğraşı terapisti, işitme konuşma terapisti, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal danışman, özel eğitim uzman ve öğretmenleri, odyometrist, protez ortez teknikeri, tıbbi sekreter gibi konusunda uzman ve deneyimli kişilerin bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Sağlık personelinin sayısal yetersizlikleri giderilmektedir. 6. Özürlülerle uğraşacak sağlık elemanlarının eğitimi standartlara uygun yapılmalı ve meslek sonrası eğitime önem verilmelidir. Yüksek eğitim görmüş sağlık elemanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yetersiz mevzuat değiştirilmeli ve görev analizleri yapılmalıdır. Sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli ve sağlık personeli diye ayrılamaz. Bunun için sağlık kolunda çalışan tüm meslek gruplarının meslek kanunları düzenlenmelidir. Sağlık meslek grupları arasında multidisipliner çalışma sağlanmalı ve rehabilitasyon elemanlarının görevlerini tanıtıcı seminerler düzenlenmelidir. 7. Sağlık kolunda çalışacak uzman kişileri yetiştirecek okullar gerekli illerde uygun ve yeterli eğitim kadrosu dahilinde ve belli bir eğitim standardına göre açılmalıdır. 8. Ülkemizde çoğu sağlık meslek gruplarının mesleki organizasyonu kamu yararına dernek çatısı altında toplanmıştır. Fakat görevi kötüye kullanma durumunda meslektaşlarını denetlemede dernek tüzükleri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle sağlık alanında mesleği kötüye kullanmanın önlenmesi açısından ya örgütlenmeler oda statüsüne getirilmeli ve meslek kanunları hazırlanmalı ya da mesleki örgüt derneklerine daha fazla yaptırım gücü verilmelidir. 9. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinde devlete bağlı kurumlar ve şu an ülkemizde var olan üniversite, vakıf, dernek ve özel işletmeler düzeyinde yürütülen hizmetlerin özürlüler yararına düzenlenmesi şarttır. 10. Özürlü gruplarının çoğunda sürekli bakım ve tedavi gereksinimi vardır. Ülkemizde özürlülerin sosyoekonomik düzeyinin düşük olduğu göz önünde bulundurularak sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde götürülmesi sağlanmalıdır. Yalnız hastanede değil, evde de sürmesi gereken bu hizmet, sosyal güvenlik kapsamı içerisinde karşılanmalıdır. Rehabilitasyon yalnızca tıbbi rehabilitasyona sınırlanmamalı, mesleki ve sosyal rehabilitasyon beraberinde yürütülmelidir. Bunun için de tıbbi ve mesleki rehabilitasyon içeren merkezler geliştirilmeli, sosyal rehabilitasyon sosyal yaşam içinde şekillendirilmelidir. 11. Üniversite genelindeki rehabilitasyon merkezleri, diğer kamu kuruluşlarındaki rehabilitasyon merkezlerine eğitim organizasyonu sağlamalıdır. 12. Özrün doğuştan kaynaklanabileceği göz önünde tutularak, tüm özür grupları ayrı ele alınarak eğitim organizasyonu sağlanmalıdır. Bu organizasyon devlet tarafından yapılmalıdır. Eğitim, özürlü grupları eğitecek uygun ve yeterli uzman kişilerin varlığı ve bunların hizmet verebileceği, her özürlünün kolayca ulaşabileceği eğitim kurumlarının varlığıyla mümkündür. 13. Devlete bağlı rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz kaldığı göz önüne alındığında, hali hazırda rehabilitasyon hizmeti veren üniversite, dernek ve özel kuruluşlarda verilen hizmetlerin niteliği ve maliyeti standardize edilmeli, bu kuruluşların denetimi etkin bir şekilde devlet tarafından yapılmalıdır. Özellikle sosyal güvenlik kapsamında olmayan özürlülerin bu kuruluşlardan alacakları hizmetlerin maliyeti devlet tarafından karşılanmalıdır. 14. Mesleki rehabilitasyon, meslek edindirme ya da var olan mesleklerinin devamı için gerekli düzenlemelerin sağlanması yönünde olmalıdır. Meslek edindirme aşamasında meslek edindirme, fizyoterapist, iş meşguliyet terapisti, özel eğitmenler tarafından tam teşkilatlı birimlerde tüm özür grupları içinde özelleşerek verilmelidir. 15. Ekonomik ve sosyal yetersizlikleri olan özürlülere rehabilitasyon merkezlerine ulaşabilme ve tedavi olabilme şansı verilmelidir. 16. Özürlünün yaşayabileceği çevre ve ev ortamları rehabilitasyon ekibi tarafından belirlenmelidir. 17. Özürlü insanların yaşamlarını kolaylaştırıcı ev ortamının koşulları, evin konumu, iç dizaynı, fiziksel yetersizliklerin belirlenmesinde görev alan fizyoterapist öncülüğünde belirlendikten sonra uygun ortamın oluşturulması için gerekli mali destek ve yardımın devlet tarafından sağlanması gereklidir. 18. Teknoloji ve fizyoterapi bilimindeki ilerlemelere bağlı olarak özürlü kişiler için yaşamı kolaylaştırıcı araçlar, splintler, protezler ve kendine yardım araçları tasarım ve üretimleri bazı üniversite ve rehabilitasyon merkezlerinde sınırlı kalmaktadır. Bu ürünlerin üretim ve ulaşılabilirlikleri artırılmalıdır. Bu konuyla ilgili var olan ve açılacak olan özel yerler devlet tarafından uzman kişilerce denetlenmelidir. 19. Özürlü insanların da yaşayan sosyal bireyler olduğu unutulmamalı, sosyal ve kültürel etkinliklerini sağlayabilecekleri kütüphane, sinema, tiyatro, konser salonları, sivil toplum örgütleri her özür grubuna göre ayrı ayrı ve yaygın olarak organize edilmelidir. 20. Özürlüler sportif aktivitelere katılabilmelidir. Bu amaca yönelik tesisler kurulmalıdır. 21. Özürlünün evi ile iş yeri arasındaki mimari engeller ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin kaldırım boyları, sinyalizasyon ve benzeri. 22. Özürlülerin iş yerleri ve şehir içi ve dışı ulaşımları için uygun ulaşım araçları devreye sokulmalıdır. 23. Danışmanlık hizmeti kurulmalı, her özürlünün ve özürlü ailelerin başvuracağı ilk kuruluş olmalıdır. Yaygın şekilde organize olan danışmanlık hizmet ağı, özürlünün sağlık, rehabilitasyon, mesleki durumu konusunda uygun yerlere ulaşması sağlanmalıdır. 24. Mesleki rehabilitasyon hizmetlerine başlamadan önce bölgenin iş gücü ihtiyacına yönelik meslek ve özürlü profillerinin çıkarılması gerekmektedir. 25. Yapılacak iş analizleri sonucu, sakatların istihdamı hakkında ilgili tüzük ekinde yer alan özürlülerin yapabilecekleri işlerin günümüz teknolojisine ve ihtiyaçlarına yönelik olarak yeniden tespit edilmesi gerekmektedir. 26. Oluşturulacak rehabilitasyon merkezleri mümkün olduğunca özürlülerin ikamet ettiği yerlere yakın olmalı ve yerel yönetimler bu konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlamalıdır. Bunun mümkün olmaması veya mevcut özürlü sayısının çok az olması durumunda yatılı bölgesel merkezler kurulmalıdır. 27. Kurulacak olan mesleki rehabilitasyon merkezleri bünyesinde mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra tıbbi ve sosyal rehabilitasyon ile psikolojik danışmanlık hizmetleri de verilmelidir. 3. Eğitim. Cumhuriyet döneminde özürlülere yönelik özel eğitim hizmetleri 1924 yılından 1950 yılına kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak sürdürüldükten sonra aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. 1950'den 1980 yılına kadar özel eğitim hizmetleri İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 1980 yılında Özel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuş, 1983 yılında ise Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı'na dönüştürülmüştür. Ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik alanında ihtiyaçların artması sonucu, hizmeti daha etkin ve yaygın olarak yürütebilmek amacıyla 30 Nisan 1992 tarih 3797 sayılı kanunda Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuş, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yönetilmesi ve yaygınlaştırılmasından sorumlu tutulmuştur. 6 Haziran tarih ve mükerrer 23.011 sayılı resmi gazetede yayınlanan 573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname ile özürlülere ilişkin eğitim esasları belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim alanındaki çalışmalarında özel eğitim gerektiren çocukların Türk Milli Eğitim Sistemini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitimi sağlanarak bir iş ve meslek sahibi olarak toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Özel Eğitim ve Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, meslek okulları ve mesleki eğitim merkezleriyle aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, öğretim ve yönetimiyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek, okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarıyla eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na sunmaktır. Özürlüler özel eğitim kapsamı içinde ele alınır. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar çok değişik özellikleri olan bir gruptur. Bunlar kendi içlerinde beden özellikleri, uyum özellikleri, zihin özellikleri ve öğrenme güçlüğü yönünden 4 ana grupta toplanabilirler. Bu bağlamda özel eğitimin amacı, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak onları toplumla bütünleştirmek ve meslek sahibi yapmaktır. Türkiye'deki özel eğitim hizmetleri, engel gruplarına göre oluşturulmuş özel eğitim okullarında yürütülmektedir. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin kaynaştırma olarak tanımlanan normal okullarda akranlarıyla birlikte eğitim görmelerine dönem verilmektedir. Türkiye'de halen görme, işitme, ortopedik, zihinsel engelliler, süreyen hastalığı olanlar, uyum güçlüğü olanlar, dil ve konuşma güçlüğü olanlar, üstün ve özel yetenekliler olmak üzere 7 ayrı gruba okul ve kurumlarında eğitim hizmetleri verilmektedir.